küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ben program sunucunuz Kutlan Görücü. Ve yine ana komanda masasında Tolga Kek'ten sesimizi sizlere iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam öncelikle biliyorsunuz Asrın Felaketi depremin yıl dönümü bugün. Hakikaten bugün işte dün akşamdan beri, daha doğrusu bu hafta içerisinde vesaire çokça görüntüye tekrardan hatırımızda bölgeyi tekrardan o güne gidiyoruz. Çok büyük bir acı. Yani ben 99 depremini yaşamış bir insan olarak az çok depremin ne demek olduğunu, evet, o yıkıntı sonrasını vesaire az çok tahayyül edebiliyorum. Şimdi çokça büyük bir coğrafya var. Neredeyse 11 il, birçok insan, 50 binin üzerinde can kaybı. Ben hepsine Allah'tan rahmet, kalanlara sabırlar diliyorum. Gerçekten deprem de hayatını kaybedenler bir yana, kalanlar ve hayata devam etmek zorunda olanlar için de gerçekten çok zorlu bir süreç. Ben sizin depreme dair duygularınızı, evet, bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan sanırım oradaydı. Yine bölgedeki gelişmeleri vesaire sizden, evet, bir dinleyelim. Evet.
Tabii sen Asrın Felaketi dedin. Aslında son 500 yılın belki de bölge coğrafyasındaki en büyük depremlerle karşı karşıya kaldık. Maraş merkezi çifte deprem, evet, olgusu tabii yıkımın boyutunu maalesef daha da artırdı. 50 bin üzerinde kayıptan bahsediyoruz. Tabii hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ben de. Geriye kalanların yaşadığı travma da tabii önemliydi. Onlara da sabır ihsan etmesini Allah'ını diliyorum. Tabii ben de Malatyalıyım. Nihayetinde aslında deprem sırasında Malatya'da değildim ama tüm ailem oradaydı. Birkaç gün sonra da Malatya'ya intikal ettim ben de yardım faaliyetlerine katılmak için. Gerçekten orada gördüğüm manzaralar anlatabilmek çok kolay değil. Yaşadığınız, doğduğunuz, büyüdüğünüz yerlerin yıkımına şahit oluyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Ama gerçekten onu anlamlandırabilmek, tahayyül edebilmek çok zor. Muazzam bir yıkım yaşandı. Senin de ifade ettiğin gibi 11 ili aslında etkiledi. Nihayetinde Maraş, Malatya, bu bölgeler, Adıyaman, Hatay en çok etkilenen bölgeler oldu ama diğer şehirlerde de belli ölçekte yıkımlar oldu. Ve hayatını kaybeden insanların yanı sıra işte evlerini kaybetti insanlar, mallarını, mülklerini kaybettiler ve bir anda sokakta kaldılar. Tabii kış şartlarıydı. Yani ben mesela Ankara'dan Malatya'ya gitmeye çalışırken çok zorluk yaşamıştım. İnanılmaz kar fırtınasının olduğu bir döneme denk geldi. Bu da yardım faaliyetlerinde belli ölçekte maalesef etkiledi. Keza yine aynı anda bu kadar büyük bir alanda bu kadar yıkıcı çifte depremin olmasıyla devlet imkanları da yeterli yardımı uzun bir süre ulaştıramadı. Bu da etkiyi daha da artırmış oldu. Ama tabii ardından kurumsal yapı çalıştı. Sivil toplum çok önemli dayanışma gösterdi ve muazzam bir yardım süreci başladı. Tüm Türkiye sattığından gönüllüler geldi. Uluslararası boyutu vardı. Birçok ülke, hatta Türkiye ile sorun yaşayan belli anlamda angajmanlara girmiş ülkeler dahi yardım gönderdiler. Sanırım 70'ten fazla ülke yardım gönderdi o dönemde. Bu da yaraların bir nebze de olsun sarılmasına katkı sunmuş oldu. Tabii şimdi inşa ve ihya faaliyetleri, yani devletimiz tabii kurumsal yapısıyla tüm bu yıkımın ardından muazzam bir yardım süreci başlattı. Enkazların tabii önce kaldırılması, ardından altyapının oluşturulması ve yeniden inşa faaliyetlerinin başlaması. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gündür bölgeyi ziyaret ediyor ve burada işte hak sahiplerine bu yapılan konutların teslimleri başlamış durumda. Tabii hala bekleyen çok fazla insan var. Çünkü 100 binden fazla konutun inşa edilmesi gerekiyor ve bunları çok kısa sürede bir yıl içerisinde tamamlayabilmek hepsini teknik olarak maalesef mümkün değil. Dolayısıyla bir süreç burada gerekiyor. Finansal açıdan tabii bunun ihtiyaçları söz konusu. küresel anlamda maalesef Türkiye yeteri kadar destek bu anlamda gelmedi. Türkiye kendi imkanlarıyla çok daha büyük ölçekte bu yardım faaliyetlerini, inşa faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. Tabii bir şeyi de görmek lazım. Bu deprem aslında sadece Türkiye etkilemedi, Suriye'yi de etkiledi.
Evet.
Biz hani Suriye uzmanı olduğumuz için, yakın çalıştığımız için bunu da ifade etmek gerekir. Özellikle Türkiye'nin nüfuzu altındaki bölgelerde, Afrin, Azez hattında ciddi bir yıkım oldu. Orada da binlerce insan hayatını
Ya
kaybetti.
orada hocam
Evet.
çadırda yaşamak bir anlamda avantaj oldu. Mesela
Doğru,
bizim o
doğru.
dar üst tarafında kamplarda 1-1,5 milyon insan çadırda yaşıyordu veya işte böyle baraka tarzı yerde
Evet.
yaşıyordu. Yani ilk defa neredeyse çadırda yaşamak bir avantaj oldu. Ama hocam ben şöyle bir yani 6 Şubat dönemine döndüğüm zaman hakikaten benim için de çok şeydi yani böyle şey hissetmiştim hani ulan Türkiye'de bir şeyler değişecek artık bu millet olsun işte 6 Şubat'tan sonra işte ya yani en ufak bir işte belediyede ne bileyim işte ya üstüne kat çıkalım yanına şey çıkalım anlayışı bitsin gibi bir şeyim vardı ama ben 6 Şubat'tan sonra hocam yani özellikle bir seçim sürecine girdik. Şimdi tekrar döndük seçim sürecine girdik ya böyle bir seçim atmosferinin olması işte hala deprem bölgesindeki bazı konularda bile böyle siyasi tartışmaların olması beni gerçekten moral anlamında olumsuz etkiledi. Özellikle o hem seçim sürecinde şimdi de yine işte bakıyorsunuz bugün ya birçok zafiyeti olan bir kişi mesela yeniden aday
Evet,
gösterildi. Ya
evet.
toplum vicdanını yaralıyor. Ben hakikaten anlamıyorum yani. Yani Türkiye'de bazı şeyler böyle bazı isimler etrafında dönüyor falan. Hani böyle çok hakikaten 6 Şubat sadece bence yıkılan şeyler değil. Bence toplumda da özellikle bölge insanı için belki şu an bunun etkilerini görmüyoruz ama böyle bir ciddi bir yıkım bence meydana geldi ve biz bunu nasıl ihya edeceğiz? Açıkçası burada şüphelerim
Kutlan,
var.
yani
Hani binalar,
evet,
evler
evet,
yapılır
evet.
ama biz nasıl biz olacağız onu
Yani bu enkazdan herkes sorumlu. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. Yani devlet kurumsal olarak da, siyasi iktidar da, muhalefeti de, bireysel anlamda yerel unsurlar, şey, belediye, meclis üyeleri, muhtarlık veya mülk sahipleri, müteahhitler, bu işin ekosistemi ve sıradan insanlar, herkesin aslında sorumlu olduğu bir süreç var. Çünkü herkes bir şekilde kendi çıkarını maksimize ederek burada yapılması gereken dışına çıkmış görüntüde. İşte arsa sahibi bir şekilde buradaki kat sayısının artırılması için mücadele ediyor. Vatandaş evinin üstüne bir daire daha yapmak veya ucuz ev alabilmek adına
ya ben
atması gereken
Kocaeli'de
adımları
yaşadım
atmadı.
hocam bunu. Mesela adamın
Evet.
bizim eskiden bir mahalle varmış. Hatta bu bir yere belgesel olmuştu. En fazla iki kat izni veriliyor. Bildiğiniz fay hattı yeri. Adam işte şey yapıyor. 99 depreminden önce işte herkes istiyor ki kat sahipleri arttırılsın. Belediye başkanının önünde baskılar falan yapıyor. Ondan sonra adam şey yapmıyor. Sonra 99 depremi yaşanıyor falan.
Maalesef. Yani
Yani
işte Türkiye'nin özeti bu şekilde. O belediye baskı yapıyor. Meclis üyeleri belediye başkanına baskı yapıyor. O şekilde o bölgenin imar yapısında değişiklik oluyor. Müteahhitler biraz daha fazla para kazanabilmek için atması gereken adımları yeteri kadar atmıyorlar. Siyasiler benzer sahiplerle hareket ediyorlar ve karşımıza böyle bir fotoğraf var. Büyük felaketlerden sonra belli bir süre bir farkındalık oluşuyor, hassasiyet gelişiyor. Ama sonra yeniden unutmaya başlıyoruz. Halbuki bu deprem Türkiye'nin her zaman gerçeği. Jeolojik olarak böyle bir deprem hattının üzerinde oturuyoruz. Önemli fay hatları geçiyor. İşte İstanbul depremi devamlı malum konuşuluyor. İstanbul ne kadar hazır şimdi? Çok açık hazır olmadığı. Bu anlamda evet belli bir bilinç var şimdi. Mesela kampanyalara, belediye başkanlarına baktığımızda bu deprem meselesi daha gündemde, daha önemli. Ama yine de yeterli mi? Değil. Sivil toplumun yeteri kadar hazır olmadığını gördük. Yani yeterli arama kurtarma konusunda bir toplumsal bilinç söz konusu değildi. İnşallah bundan sonra daha iyi bir şekilde bu süreçler yönetilir. Halktan da bu yönde tepki, talepler gelir ve herkes kendi adına atması gereken adımları atar diye düşünüyorum.
Hocam aslında şu anlamda da çok hakikaten önemli. İşte şimdi bakıyoruz Antakya şehir merkezi neredeyse tamamen yıkılmış. Ama ben şu anlamda ümitliyim. Mesela Kocaeli'de yapılan o deprem konutlarını hatırlıyorum. Ya işte bölgeler hazır, yollar ayrılmış.
Evet.
Hepsi bir nizam içerisinde ve şeyde. Ya o dönem belki biraz daha iyi şartlarda işte yine çok sağlam evler yapılmış ama işte 2 artı 1 işte böyle çok daha 90 metre veya 80 metre falan biraz daha küçük yapılmıştı. O dönem işte depremde hemen bir an önce insanları sonuçta eve kavuşturmak isteme muhtemelen şeylerinden. Ama hocam o inanılmaz muntazam bir şehircilik şeyi de çıkartıyordu ortaya. Örnek işte bir kat sayısı, örnek işte otopark alanı şeyi falan. Ben bu anlamda biraz ümitliyim. Hani evet çok büyük kayıplarımız var ama bir yandan da artık daha düzenli bir şehir yapısına kavuşacağız bir yandan. Çünkü hepsi toplu konutlar şeklinde olduğu için bildiğim kadarıyla özellikle Antakya'da hem eski şehrin muhafaza edilmesi hem de yeni bir şehircilik işte ilk defa neredeyse belki de şehir planlama bir işe yarayacak.
Evet.
Çünkü yeniden bir şehir planlamış olacağız. Bu anlamda biraz ümitliyim ama yeniden dediğim gibi böyle bir tam anlamıyla böyle 6 Şubat sanki şey yapamadık yine idrak edemedik gibi.
Yani burada işte herkese sorumluluk düşüyor. Ya insanlar kendi yaşadıkları bölgelere ilişkin talepler üretmeliler. Siyasiler üzerine baskı yapmalılar. Oy verme eğilimlerini bu şekilde şekillendirmeleri gerekiyor. Tam tersine hareket ederler. Yine o küçük çıkarlar merkezi hareket ederlerse bunlar tüm bürokrasiyi, siyasi iradeyi de komple etkiliyor ve maalesef yine o eskiye dönen bir anlayış gelişebilir. Bu açıdan bu bilinçli toplumun oluşturulması için herkese sorumluluk düşüyor. Herkesin üstüne düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekiyor. Bir gerçeklik var dediğim gibi işte bir yıl önce Maraş merkezli büyük depremler oldu. Ondan fazla da etkiledi ama neredeyse Türkiye'nin tamamı deprem kuşağının etkisi altında, fay hatlarının etkisi altında zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafyanın üstü İşte çok dinamik jeopolitik mücadeleler var, vekaletler savaşı var, terör örgütleri var ama toprağın altı da Türkiye'de maalesef Anadolu coğrafyasında çok kaygan fay hatları var. Bunlar her an tetiklenebilir, kırılabilir ve büyük depremler olabilir. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliğini ciddi anlamda etkileyecek bir şey. Yani düşünebiliyor musun İstanbul'da Allah göstermesin büyük bir deprem olduğunu ve yüz binlerce insan hayatını kaybettiğini, ekonominin çöktüğü bir sürecin yaşandığını. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmalıyız. Elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Hem binalar güçlendirilmeli, hem gerekli altyapı oluşturulmalı, arama kurtarma sistemlerinin çok daha efektif hale getirilmesi gerekiyor. Bunu da sadece iktidardan ve devlet kurumlarından beklemeye hakkımız yok.
Ya
Vatandaş olarak herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor diye düşünüyorum.
ben zaten hocam böyle biraz daha böyle bir birey merkezli. Şimdi mesela sen eğer İstanbul'da diyelim ortalama bir işte yani dışarı çıktığın zaman da işte yapabileceğin bir işte çalışıp hala İstanbul'da ikamet etmeye devam ediyorsan bence bu bir sorun. Yani artık İstanbul zaten seni aşmış. Ya şimdi mesela diyelim ki sen İstanbul'dan çıkacak şartların var. Atıyorum emeklisin mesela bir şeysin ama İstanbul'da kalmaya devam ediyorsun. Bence bu da bir sorun. Yani bir insan birey olarak da yani her şeyi devletten beklemesi aslında bizim toplumda biraz sıkıntı yani. Yani devleti niye
Evet, doğru.
bekleyeceksin ki? Ya sen kendi önlemini
İmkanın
aldıktan
varsa
sonra
kendi adımlarını atman gerekiyor.
tabii ki yani bu bizim diğer şehirlerimiz yani sanki İstanbul dışında hayat yokmuş gibi. Mesela ben deprem bölgesindeki tartışmalarda da şunu görüyorum bazen. İşte Antakya biraz ön plana çıkıyor. İşte Hatay. Çünkü orası bir şehir yani çok daha eskiden gelen
Evet, kadim bir şehir.
entelektüeli olan işte bugün bakıyorsun Hatay'da işte futbolcular bir taraftan şey yaptı bir taraftan sanatçı Hataylı olup. Şimdi bizde şehir kültürünü çok yerleştiremiyoruz. Mesela ben hani Malatyalıların niye az sesi çıkıyor? Çünkü ne bileyim demek ki Malatya'dan daha az sanatçı çıkmış. Daha az entelektüel topluma yansıyan. Çünkü o Malatya'nın sesi olabilecek. Demek ki daha az insan çıkmış diye düşünüyorum. Veya atıyorum Adıyaman'ı. Tabii Adıyaman'ınki çok daha kötüydü yani. Deprem zamanı bildiğiniz Adıyaman'da mülki idare amirleri konusunda da çok sıkıntılar olmuştu. Adıyaman'da sanki bir
Evet.
şey yokmuş
Ya
gibi
biraz
halbuki.
medya, gönüllü medya kanalları ile alakalı bir şey.
Evet.
Toplumdaki entelektüel değerlerden ziyade medya gönüllülüğü belirleyici oluyor ve işte daha fazla sesini çıkmış olarak görebiliyorsun veya muhalif ajandayla ilgili de yani Hatay'ın
Evet öyle de bir tarafı var
muhalefet
elbette.
de daha dinamik bir yapısı olması, muhalifleri daha fazla içerisine barındırması ve mevcut siyasi iktidara karşı bir bu deprem meselesini araçsallaştırmaya çalışanların istismar etmesinden de kaynaklı bir şey. Onu da unutmamak gerekiyor. Maalesef Türkiye'de belli muhalefet odakları deprem sürecini siyasi malzeme haline getirmeye çalıştılar. Hatta burada toplumsal bir mobilizasyon yapma çabasında olanlar bile oldu. Mesela burada özellikle kınadığım bir kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef o dönemde enkazların üzerinde hatta daha kaldırılmadan insanlar siyasi malzeme yaparak bir mobilizasyon yapmaya çalıştı. Bunu ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Keza toplumun bir kesiminde de işte seçim sonuçlarından sonra depremzedelere yönelik olumsuz bir tepki oluştu biliyorsun.
Evet, evet.
Beklentilerin dışında siyasi irade gösterince depremzedelerin yaşadığı bölgeler işte yardımları keşke yapmasaydık gibi aynen, böyle aynen. Gayri insani tavırlar oldu.
Baya baya kampanya oldu. Yani böyle muhtelif örnek falan gerekiyor. Aynen, evet. Muhtelif örnek falan değil.
Kitleselleşti
yani
hatta. Bu net çok gayri ahlaki, insani olmayan bir tavır. Bu tamamen hem siyasi etik hem de ahlaki açıdan kınanması gereken bir unsur. İstersen burada deprem meselesine hı-hı artık bir parantez koyalım ve jeopolitik birçok mesele var.
Hocam bugün aslında bir terör saldırısı evet yaşadık maalesef. Sanırım bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Yani gerçekten yani ülkedeki hakikaten bu sorunu konuşmaktan diğerine geçiyoruz. Böyle çok inanılmaz dinamik. Ve öğrendiğimize göre DHKPC'nin bir elemi olduğu, hatta bu DHKPC teröristlerin içeriden çıkarken işte Türkiye'de şu an milletvekili maaşı alan bir ismin onlara sahip çıktığına dair görüntüler gördük. Ya hakikaten Türkiye böyle bir şey gibi. Böyle yani içinde olduğumuz zaman bazen böyle buhranı basabiliyor yani. Hakikaten bunu ben anlamlandıramıyorum hocam. Bir taraftan terörist var, diğer taraftan ona sahip çıkan vekil var. Onu da koruyan polis falan böyle bir... Bir tane mesela siyasi partinin yine bir şeyi de işte tırnak içerisinde devrim şehitleri onurumuzdur falan diye böyle terör propagandası yapıyor. Ben bazen gerçekten...
Ya zor bir coğrafya dedik ya az önce. Yani gerçekten burada uluslararası etkilere de açık. Yabancı istihbarat örgütlerinin angajmanıyla hareket eden ve gayrimilli unsurlar Türkiye'de çok etkin. Geçmişe nazaran tabii ciddi anlamda güç kaybettiler ama hala varlıklarını devam ettiriyorlar. Şu an son bu DHKPC'nin terör saldırısından sonra da benzer bir fotoğraf senin söylediğin gibi ortaya çıktı. İki tane DHKPC unsuru başarısız bir terör eylemi gerçekleştirdiler ve hayatını kaybettiler. Profillere baktığımızda bir de ne görüyoruz? Daha önce işte HDP'de ve şu anda DEM'de milletvekilliği yapan bir ismin Gergerlioğlu'nun onlara ciddi anlamda sahip çıkmaya çalıştığını, onlarla alakalı açıklamalar yaptığını, mecliste bunu gündeme getirdiğini vesaire görüyoruz ve bu şaşırtıcı mı değil, daha önce birçok benzer terör figürün de aynı şahıs tarafından kollandığını gördük. Maalesef bu bir Türkiye gerçeği. Terör örgütlerinin Türkiye'de legal alan unsurları var. Bunların başında da DEM, işte daha önce HDP ismiyle anılan yapı geliyor. PKK'nın adeta siyasal uzantısı olarak hareket ediyorlar ve devlet bir şekilde yine yargı stratejik bir sabır göstererek bunlara müsamaha gösteriyor. Bu ne kadar doğru tartışılabilir. Ben şahsen kendi görüşüm bu yapıların, iltisaklı yapıların hukuken gerekli karşılığı görmesi ve Türk demokrasisini bu şekilde kirletmelerine daha fazla izin verilmemesi noktasında. Ama farklı yaklaşımlar da var. İşte bu yapılara yönelik atılacak adımların terör örgütünü daha da güçlendirebileceğini, bir mağduriyet görüntüsüyle kendi tabanları nezdinde kendilerini daha fazla tahkim edebileceklerine yönelik bazı inanışlar var.
Ben de,
yaklaşım
ben
tarzları
de
var ama ben
buna katılmıyorum.
Ben yani bunun doğru olmadığını.
Yani nasıl ki mesela kayyum evet atıyorsun, onun yerine sonuçta sen bir şey ortaya koyuyorsun ve gidiyorsun, vatandaş senden memnun evet çünkü kayyum belediyesi çalışıyor, diğeri hendek kazıyordu mesela veya
doğru,
bir
doğru,
bütçesini terör örgütüne
yani
kaydırıyordu.
Kayyumların atanmasından sonra PKK normal kamusal alanda faaliyetlerini büyük ölçekte yitirmek zorunda kaldı. Mesela İşte terörist unsurları kendi içine eklemleme noktasında, insan kaynaklarına erişim noktasında çok büyük zafiyet içerisine girdiler. Lojistik imkanlarını büyük ölçekte kaybettiler. Bu açıdan legal alanda siyaset yaptığı iddiasıyla var olan PKK'ya bağlı unsurların da elimine edilmesinin terörle mücadelede ben önemli katkı sunacağına inanıyorum. Ya DHKPC bahsine gelirsek, DHKPC aslında bitmiş tükenmiş bir yapılanma. Kırsal alanda zaten hiçbir varlığı kalmadı. Yine şehirde hücre yapılanmaları da büyük ölçekte elimine edilmiş, lider kadrosu çökertilmiş ama böyle işte artıklarının zaman zaman kendi inisiyatifleriyle eylem yapabilme kapasitesinin hali olduğu görülüyor. Yine başarısız bir eylem yaptılar. Tabi burada özellikle Avrupa'daki çeşitli devletlerin, başta Yunanistan ve Rum kesimi olmak üzere DHKPC zamanında ciddi destekler verdiğini biliyoruz. Bu tarz yeni bir hareketlenme mi var? Hani DAEŞ'in işte kilise saldırısı, ardından DHKPC'nin bu saldırısı, PKK'nın daha önce Irak'ta gerçekleştirdiği saldırılar yeni bir patern mi gösteriyor? Bunlar birbiriyle herhangi bir etkileşimi var mı? Bunların arkasında bir istihbarat ağı ve yönlendirmesi ve Türkiye'nin mevcut politikalarından özellikle de Gazze meselesi bağlamında rahatsız olan güç odaklarının mı etkisi var şeklinde analizler de söz konusuydu. Tabii somut bir veriye dayanmıyoruz bu konuda ama Türkiye ne zaman küresel anlamda büyük güç mücadelelerinin içerisine girse ve net pozisyonlar alsa hemen terörle Türkiye'nin enerjisini, zamanını tüketmeye çalışan güç odakları olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da tabii istihbarat kurumlarımızın daha dikkatli olması ve benzer eylem arayışlarını gerçekleşmeden engellemesi gerekiyor. Türkiye zor bir coğrafyada büyük bir oyunun içerisinde. Büyük güçlerle vekaletler savaşı içerisinde. Dolayısıyla tabii buna yönelik de bu tarz eylem arayışları, örgütlerin kullanılma çabası her daim olacaktır. Bunun farkındalığıyla
Yani
önleyici hamlelerle hareket etmeliyiz.
hocam mesela bu DAEŞ'in işte bir kiliseye gerçekleştirdiği saldırıda da gördük aslında. Ben hatta şunu söylemiştim orada bizim bir SETA yayınında da uzmanlar cevaplıyordu da yaptık. Yani biz bir yıl önce yaklaşık bir yıl önce tam böyle 11 ay önce falan DAEŞ'in halifesini yani
Evet.
liderini sözde liderini etkisiz hale getiriyoruz. Ama DAEŞ 11 ay sonra İşte buna dair bir intikam saldırısı vesaire yerine saçma sapan bir şekilde kilisede işte böyle bir şey
Evet,
içerisine
sonra
giriyor.
Polonya ve işte İtalyan kilisesine de
Ya
kondu.
İtalyan
Evet.
kilisesi deniyor ama kurucuları İtalyanmış. Esas İtalyan neymiş? Ben oradan da şöyle de bir şey gördüm. Hani Meloni geldi Türkiye'ye bir görüşme falan oldu. Ondan sonra işte İtalya hükümetinden de işte iki devletli çözüm olmalı. Biz Filistin devletini tanıyoruz vesaire gibi açıklamalar oluyor. Arkasından bu oluyor. Ya mesela burada da böyle bir pattern hani sanki böyle DAEŞ içerisinde de uluslararası istihbarat servislerinin yönlendirdiği
Ve o çok açık
olabilir.
zaten. Yani
Bence
özellikle bu Horasan grubu dediğimiz yapılanma. Dikkat edersen önce İran'da Kirman'daki saldırıyı gerçekleştirdiler. Ardından da Türkiye'deki saldırı gerçekleştirildi ve benzer şekilde DAEŞ çok parçalı bir yapı artık. Eskisi gibi bir net hiyerarşi içerisinde komuta kontrol olan bir yapı değil. Yabancı istihbarat örgütlerinin etkisine çok daha fazla açık ve çeşitli örgütler kendi amaçları doğrultusunda bu yapıları kullanıyorlar. Muhtemelen bu saldırıların arkasında da böyle bir akıl olabilir. Buna tabii dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
ya hakikaten hani baktığımız zaman hocam o dediğiniz gibi Kirman'daki saldırıda yine Kasım Süleyman'ın sanırım yıl dönümünde bir anmaya
Evet,
yönelik
öyle
orada
oldu.
bulunan hani bir belli bir şey kesimi yani sonuçta orada muhtemelen Şii bir toplum
Evet.
gidip orada bir anma gerçekleştiriyor ona gerçekti. Burada geliyorsunuz kiliseye yapılıyor. Ondan sonra adliyenin önünde işte bir de HKPC saldırısı. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Tabi buna çalışılması gerekir. İstihbarat muhakkak çalışıyordur ama hakikaten özellikle DAEŞ'in saldırıları arasında bende bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Var mı hocam? Yavaş yavaş
Yani
süremizin
tabii
de
daha
sonuna
birçok
geliyoruz.
konu var aslında. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin İranlı hedefleri Irak, Suriye'de gerçekleştirdiği saldırı. Onun öncesinde Ürdün, Suriye, Irak sınırında Amerikan üssünün hedef alınması, Amerika'nın bölgeden çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalar, Türkiye'nin yine PKK'ya yönelik askeri harekatları, bunların hepsi önemli gündem maddeleri. Haftaya yine bunları masaya yatırırız.
Bir de Mısır'a silah satışı var.
Tabii,
Ben
tabii bu da çok önemli bir konu.
Ürdün'e aslında bekliyordum. Hatta bunu yazmıştım. İlk olarak Mısır çıktı. Ben yine de burada hani sesli kayıtta da not düşmüş olayım. Ürdün'e de bence silah
Tamam.
satabiliriz. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle diyoruz.
Küresel analiz.